أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 592 حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله. Hadisin bir başka rivayetinde la tezalu taifetun min ummeti alel hakki la yadurruhum men khazalahum hatta yati emrullah şeklinde ifade edilmiştir. Hakkı üstün kılacak ümmetimden bir grup insan Allah'ın emri gelinceye, yani kıyamet kopuncaya kadar daima bulunacaktır. Ümmetimden bir grup Allah'ın emri gelinceye kadar ayrılanlar, yani yoldan çıkanlar kendilerine zarar vermeksizin hak üzere bulunacaklardır. Bu, hem hak üzere olmaya devam edenler için bir teşvik, hem sanki sözüm ona kendilerini bir şey zannederek hakka ittiba edenlerin soyunu, kökünü kesmeye çalışanlar için de korkunç bir tehdittir. Dinlesinler ve hadlerini bilsinler ya da dinlesinler ve ümitlerini yitirmesinler diye Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bu dinin kıyamete kadar süreceğine işaret etmektedir. Gaybı bilir miydi? Konu o değil ki. Bu din adına bir hükümdür. Yani kıyamete kadar birileri bu din, İslam dini, Allah'ın dini, Kur'an'a ve Allah'ın gönderdiği peygamberin yaşadığı İslam'a dayalı Müslümanlık dininin nasıl olacağına dair endişeleri mi vardı? Yaşayanları görecektir. Bunun hak ve hakikat olarak yaşanmasına ulaşma imkanı kaybolmayacaktır. Bir başka ifadeyle. Kıyamete kadar zaman ve tüm evrenin her yerinde bütün mekanlar dahil, kim olursa olsun, hangi insan, ne zaman ve hangi mekanda ben iyi bir Müslüman olmak istiyorum derse, Aleyhissalatü Vesselam'ın getirdiği İslam'a ulaşma imkanı kaybolmayacaktır. Onu tanıma, getirilen İslam'a ulaşma, Allah'ın istediği peygamberin nasıl olması gerektiğine dair yaşantısı mutlaka kaybolmadan varlığını sürdürecektir. Bu Allah'ın korumasında olmalıdır. Değilse kaybolmuş, gitmiş, bitmiş, yok olmuş bir dinin yaşanması derdine insanları düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Evet, Kur'an lafzan koruma altındadır. Peki ya manen? Yani onun öylece anlaşılacağına işaret eden ama böyle bir başka türlü seninki gibi, diğeri gibi, beriki gibi, öteki gibi de anlaşıldığına delalet eden ayetler yok ki. Ayet tektir ve bir lafızla ifade edilmiştir. O lafzın öylece olduğuna dair bir garantiye imanımız tamdır. Ama o lafızların neye delalet ettiği konusunda Allah'tan bir beyan, Allah'tan bir belge mi? Bu ancak peygamber planında mümkündür. Yani bu lafzın bu manaya delalet ettiğini ben Allah'tan öğrendim ki size böyle beyan ediyorum diyen bir peygamber ancak o konuda yetkili olacaktır. Onu da siz ortadan kaldırdınız mı? Peygambersiz bir din dayatmacası anlamına gelecek ki bu mümkün değildir. Hak için hem zahirin olacak rivayetin birinde hem de diğerinde la yadurruhum men khazalahum olacak iki özelliği taşıma biçiminde karşımıza çıkıyor bu gerçek. Yani ümmetten birileri hep hak üzere olacak ama hakkı ayakta tutacak, hakkı zahir kılacak, hakkı etkin ve egemen eyleyecek, hakkı üstün tutacak bir grup insan kıyamete kadar daima var olacaktır. Çünkü hakka sarılınca Allah hakkı mutlaka üstün tutacaktır zaten. Ya da ikinci rivayette olduğu gibi la yadurruhum men khazalahum olarak, yani Allah'ın dinine sahip olanlar için dinden çıkanlar, dini bozmaya çalışanlar, dini yok etmeye çalışanlar, dini bulandırmaya çalışanlar veya dinden çıkmak, dinden ayrılmak veya yoldan ayrılmak şeklinde bu din yaşanmaz mı zaten olmadı, bana dünyada mutluluk vermedi. Aile, eğitim veya ekonomik, sosyal, siyasal alanda benim beklediğimi ben bu dinde bulamadım diyenlerin bu tarzları, bu ifadeleri, bu tavırları hak üzere devam eden insanlar için bir zarar vermeyecek ve böyleleri kıyamete kadar devam edecektir. Tekrar okuyorum. La tezalu taifetun min ummeti alel hak zahirin veya la yadurruhum men khazalahum hatta ye'tiye emrullah. Hakkı üstün kılacak ümmetimden bir grup insan Allah'ın emri gelinceye kıyamete kadar daima bulunacaktır. Ümmetimden bir grup Allah'ın emri gelinceye dek ayrılanlar, yoldan çıkanlar kendilerine zarar vermek için hak üzere bulunacaklardır. 593. La tezalu nefsur raculi muallakaten bideynihi hatta yukda an. Borcu ödeninceye kadar kişinin ruhu borcuna asılmış olarak duracaktır. Borç, ruh, asılı olmak. Ne anladınız? Olur mu borç deyince biz, ayet değil, hadis değil ama kafamıza değil, gönlümüze, ruhumuza, hücremize, lime lime bütün varlığımıza nakşettiğimiz bir gerçeği biliriz. Yiğidin kamçısıdır. O olmadan olur mu? Zaten vadelemezseniz hayatınızı, takside bağlamazsanız kendinizi ya da sizin her gün toplayıp biriktirdiğiniz ama bir ay sonunda elinize geçecek olan süt miktarıyla siz ne kadar beslenebileceğinizi kendiniz ayarlayamayacaktınız. Onu bir başkaları belirleyecekti. Hadi bakalım şimdilik beşte biri, onda biri bu kadar olsun da sen bir daha süt topla gel dercesine bizi şey yerine koyanlar vardı sanki. Hep onlar bilir, biz de onların bilgisine ram olmuş, boyun eğmiş, mahkum olmuş durumda yaşardık. Biz onu biliriz değil mi? Onu yine bilin. Bilmem neden bildiniz, kim öğretti anlamadım ama İmam Kudai'nin senediyle beyan ettiği o müsnedinde ama bizim için şu anda senetlerin çok öyle bir önemi olmadığı bir dönemi yaşadığımızdan şöyle dedi peygamber diye bize naklettiği sözü tekrar ediyorum. Bir adam ki eğer borçluysa o borcunu ödeyinceye kadar bu adamın ruhu kendi borcuna asılmış olarak duracaktır. Allahu Ekber. Az düşünsenize üzerinde. Bir adam ve borcu. Ne diye borçlanmıştı? Yani bindiği arabanın modeli konusunda çevreden tartışmalar duyuyor, bunu şahsiyet işi yapıyor ve onlar derse ben de derim, öyleyse bakın ben de en güzel, son model, daha olmaz arabaya binerim dediği için mi? Bilmem. Ama ekmek bulamadığı için pasta almak zorunda olanlar, pastayla karın doyurmak zorunda olunca da çeşidi artıranlar bunun için mi borçlanıyorlardı? Ya da evinin hangi köşesinde duvarın görünmesi imkanını yok etmek için hırsla, kinle, iştiyakla, iştiha ile sanki çarşıda pazarda kafa patlatırcasına kendisini yorup oraya bir şeyler bulmak adına mı borçlanıyordu adam? Siz bilirsiniz onu. Siz neye borçlandığınızı benden daha iyi bilirsiniz zaten. Ama borçlanmayınca mal elde edilmiyor veya para biriktirilmiyor veya kendi parası filan yerde yatırımda ve kaldırımda dururken adam bir başka yerden borç bulmazsa akşam rahat yatağında yatamıyordu ya. Ben onları bilmiyorum. Ama borçlanmayacaktık. Peki ama Aleyhissalatü Vesselam da borçlanmıştı. Evet. Hem de karnını doyurmak zaruretine mebni, arpa alabilmek için zırhını emanet ederek ancak borç dünyasında onun da adını görüyoruz. Sizinkine benzedi mi? Kaçıncı elbiseden sonra kafası bozulmuş, karı koca birbirine, elhamdülillah ki kafanız varmış diye espri yapsam da anlayacak halde değiller. Ve baktım ki benim sevmediğim cinsten bir kıyafeti 12 adet dolapta saklıyormuş diyordu. Ne demek? Yani karısı razı değilmiş onu giymesine ama kocası istiyormuş öyle giyinmeye ve hem de 12 tane varmış. Aynısı erkek karısının o kıyafetine hiç razı değilmiş ömründe, ama dolabı şöyle bir, hani aylardır, günlerdir aklına gelmeyen bir ihtimalle acaba mı ki deyince 12 adet çıkmış karşısına. Ne dersiniz? Borçlanır mı o zaman insanlar? Çok bir sayı demek istemedim. Ben çünkü ondan çok çok daha fazlasını, onun 10 katını duymuş birisiyim. Yani mesela 104 rakamının bir kişiye ait elbisenin bir bölümünde, kişinin dolabında, hani dolapların çeşidi vardı ya, yağmur dolabı, kar dolabı, buz dolabı, toz dolabı, taş dolabı, toprak dolabı vardı ya piyasada, işte o dolapların içinde neler neler saklarken, çoğaltırken, senede bir değil bazen ömürde bir ihtiyaç olan şeyler için para harcarken borçlanmak zaruretini kabul ettiğinizi mi söylemek istiyorsunuz? Bilmiyorum, o size ait bir gerçek. Ama aleyhissalatü vesselam, ısrarla ve tekrarla borçtan Allah'a sığındığını biliyoruz. Dikkat edin, borçlanmayın. Ama borçsuz yaşayamıyorum. Yani üç şey tehlikedeyse hemen borçlan. Hatta sen borçlanma da biz sana bulalım, karşılıksız verelim. Dinin, canın ve namusun. Bunlar tehlikeye girmesin. Eğer gerçekten mevcut varlığınla bunlar tehlikeye girecekse, Allah'ın sana ait kıldığı tahsisatı, yani rızkın bunları korumaya yetmediyse, canını, dinini ve namusunu korumak için borçlanmak zorundaysan, tamam, güle güle, afiyet olsun, mübarek olsun, Allah sana hayırlar ihsan etsin, tezelden onu ödemeye Allah imkanlar versin. Evet, namus ve iffetimi korumak için evlenmek zorundayım. Evlenecek kadar param olmadığını biliyor ama borçlanacak durumdayım. Ne yapsam mı? Hiç tereddüt etme. Ama evlenirken evlenmek için borçlan, değilse piyasadaki mağazaların evde teşhir salonu açmak için kendini zaruri ve mecburi davranışa itiyorsan, bunun için borçlanıyorsan, evlenmeyi kılıf edinmesen daha rahat anlaşırız. Bilmem anlatabildim mi? Bakın evinize. Sanki piyasadaki, hani şu çarşı pazarda nice mağazaların, teşhir salonlarının bir tane de sizin evde bayisinin ya da şubesinin açılması anlamına geliyorsa, bunun için borçlanmanın ne anlamı var? Hatta o adamlar size bunları bedava versinler, teşhir ediyorsunuz da biz orada da bu işin reklamını yapıyoruz desinler demek geliyor içimden. Evet, borçlu bir adam ölmüş. Onun borcunu kim ödemeli? Malı kime kalacak idiyse borcu da onlara kalacaktır. Onlar da ödeyecek durumda değilmiş. Peki ama kim cenaze namazı kılacaktı o adamın? Sevdikleri, sevenleri vardı, hısım akraba, eş dost, tanıdık bildik, konu komşu, kimi varsa yandaşları, işte onlar namaz kılacak diye hani Allah'a af dileyeceklerdi. Toplandılar ya huzurunda, onlar üstlenmeliler aslında, madem ki onun affını istiyorlar, ruhu asılı kalmış borcuna, onu oradan kurtarmak durumundalar, işte bundan dolayı onlar ödesinler, onlar üstlensinler ya da alacaklar bir bölümünü hemen affediversinler de adamın namazı kılınsın hiç olmazsa, ruhu asılı kalmış borcuna takılı kalmış böyle bir adamın namazını mı aleyhissalatü vesselamın bir defasında kılmadığı haberini öğreniyoruz. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem la yusalli ala ehadin aleyhi deynun fekâle sallu sahibeküm fe inne aleyhi deynen şeklinde bir rivayet hatırlıyorum. Namaz için davetiye var peygamberimize. Demişler ya Resulallah, bu kardeşimizin namazını kılıversek, yani siz kıldırsanız imam olarak, siz bizim önümüzde Allah'a bunun adına dua ve istiğfarda bulunsanız, biz de sizin arkanızda saf bağlasak, bu kardeşimize dua ve niyazda bulunsak, Allah'tan af ve mağfiret dilesek demişler. Hayır demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Onun borcu var, siz kılın. Yani kılınmaz dememiş ama ben kılmam dediyse bu gerçekten korkunç bir kayıptır. Yani aleyhissalatü vesselamın istiğfar etmediği bir durumda ölmek. Dikkat edin. Borçlanmayın. Lütfen ama onsuz yaşamayı öğrenin. Borçsuz da insanlar varmış çevrenizde, bunu bilin. Ama ne diye olmasın ki? Allah size ne kadar imkan verdiyse o kadarıyla yaşayabileceğinizi kabullendiniz mi? Korkmayın, mutlaka yaşayabilirsiniz. Ama kafanızda şekillendirdiğiniz onsuz olmazlar nedeniyle borca girmeye mahkum olduğunu söylüyorsanız, ben bir kardeş olarak cesaret bulup söyleyeyim mi? siz yine kafanızdaki modele erişemeyeceksiniz. Çünkü kafanızdaki sabit değil, ama geliriniz, ama imkanınız yine hep geride kalacak. Hani bir arkadaşın tabiriyle, biz elbiselerde yama kayboldu gerçi ama deliğe göre yama değil, yamaya göre delik ayarlamaya çalışıyoruz diyordu. Yani ne kadar geliri var adamın? 780 lira. 780 liraya göre bir harcama planı yapmak yerine, şöyle onu tam deliği ona göre atsam derken 820'ye kayıveriyor. Makas ya, hırs ya, ihtiras ya, iştihaya, yani beklentiye bakıyorsunuz, 820'ye göre olunca bu adam biraz borçlanması gerekiyor. Zam geliyor, dam geliyor, filan oluyor derken bu adam 850 lira gelir dönemine erişiyor. Bu sefer 900'lük bir delik açınca adam yine borçlanmak zorunda kalıyor ve borçlanmaya doymuyor ya da imkan bulmuyor. Onun için biz Allah'ın ana rahmindeyken bize tahsis ettiğine inandığımız rızkımızı bize yeterli bilecek biçimde yaşayalım. Hani model insan diye tarif ediyordu aleyhissalatü vesselam. İnne abatan nas. Bunun özelliklerinden biri de kâne rizkuhu kefâfâ ve sabera aleyh. Yani Allah kendisine yeterince rızık ayırdığına inanır ve bununla kulluk yapmayı sürdürür idiydi. Biz de öyle bilelim. Tekrar ediyorum. La tezâlu nefsur racul muallakaten bideynihi hattâ yukdâan. Borcu ödeninceye kadar kişinin ruhu borcuna asılmış olarak duracaktır. 594. La tes'elil imarete fe inneke in u'titeha min gayri mes'eletin u'inte aleyha ve in u'titeha an mes'eletin vukilte ileyha. İdarecilik talebinde bulunma. Şayet sen istemeksizin sana bir görev verilirse Allah'ın yardımını yanında bulursun. Yok o görev senin isteğin sonucu verilirse o zaman da kendi başına bırakılırsın. Allah korusun. İdarecilik deyince ne anladınız? Aman Allah'ım, bu insanlar da galiba ruhuna nakşedilmiş, hamuruna karışmış bir özellik gibi her şeye rağmen mümkünse masasının İdarecisi, sandalyasının söz sahibi olsun isterler, kimseye etkili ve yetkili olmasalar da, ama idareci olsun ya, hani öyle bir fıkra anlatılır. Adamın biri, bir bölgede, bir yöneticilik, idarecilik seçiminde, idarecinin, yardımcısının yedeği durumunda seçimi kazandığını haber alır almaz, koşmuş evine. Hanımını tutmuş kolundan, gel demiş gel, şöyle birinci katta, şöyle hani zeminden daha altta insanların yürürken ayakkabılarının tabanlarının görüldüğü bir zeminde oturan insanlar vardır ya, işte o pencereye çağırmış hanımını, bak hanım bak demiş, şu yürüyenleri görüyor musun, daha bir saat öncesine kadar ben de bu insanlar gibi sıradan birisiydim, ama bugün o yöneticinin, yardımcısının yedeklenmesi durumunda beni de istihdam ettiler. Aman ne kadar büyük bir şan, aman ne kadar korkunç bir şeref gibi değil mi? Peki nedir imara? İdarecilik nedir? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bir seferinde gelip sahabeden birileri dert yanar derler ki, ya Resulallah, senden aldığımız o şerefli sözleri aynen öğrenmek, aynısını aktarmak, aynen hayatımızı onunla düzenlemek istiyoruz. Fakat zaman zaman zorlanıyoruz. Kelimesi kelimesine ifade edemediğimiz oluyor. Acaba ne yapsak, söylemesek mi, bizde mi kalsa ya da ne önerirsin? Dertlerini anlatıyorlar, samimiler. Aleyhissalatü vesselam gönülden, halden yoldan anlayan birisidir elbette. İnsanlığın rahmet sebebidir, rahmet vesilesidir. Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Diyor ki, haramı helal, helalı haram etmedikçe, kastınız bu olmadıkça, benzer ifadelerle aynı konuyu söylüyorsanız, devam edin rivayet etmeye, anlamaya ve öğrenmeye. Galiba, İmara kelimesinin bir vakitler belki de asr-ı saadette kullanılan bir başka karşılığı vardı. bu tür kelimeleri, mesela sultan kelimesi geçen hadislerde de düşünüyorum. Ama bakın, orada imara denilir, belki peygamber döneminden sonra kullanılan bir kelimedir diye, o mana ve muhtevayı bu anlatır diye, sonra bu kitabı tercüme eden Müslüman da tutar onun yerine idarecilik der. Siz idareci denince, idareciler aklınıza gelir değil mi? İdare edenler. Hatta yöneten bile değildir bu. Belki bir küçük toplumsal birimin idarecisi ya da bir bölgenin idarecisi, ama idare etmekle görevli birileri. Adamın biri Evrak-ı Leyali Perişan diye bir kitap yazmış da, onda diyordu ki, toplum o kadar dejener olmuş, o kadar perişan bozulmuş ki, bir adamı mehtap müdürü tayin etseniz, mehtabı seyretmek idaresinden sorumlu. Hiç itiraz etmez, alır bir dosya, başlar göreve, bakarsınız çok geçmeden yeni yeni memurluklar ihdas edilmiştir idarecinin yardımcıları anlamına. İşte onun için kelimelerin o zaman ve bu zamana ait olanları konusunda bir sıkıntımız var, ama siz bu sözün peygamber dönemine yansıyan anlamını düşünmeye çalışın. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, sen istemeyeceksin bunu. Ama istemediğin halde sana bir böyle görev verildi. Kim o görevi veren? Görevim diyor kimi insanlar kimi işlerine. Ama Allah görevlendirdiyse evet, iyi de Allah meleklerini gönderip sen bu birimin, bu bölgenin, bu toplumun idarecisi ol mu diyecek yani? Onu beklemiyoruz. Ama Müslüman, Müslümanların bir parçasıdır. Müslümanlar bir vücudun organları gibidir. O organlardan birine diğer organlar görev verdiyse, elimize, hatta elimizin parmaklarından filana, vücut adına bir görev yüklenmişse gibi düşünün. Bunu yüklensin ve üstlensin, onu yapsın elbette. Ama kendi kendisine, baş parmağım mesela, ben gözümü kaşımaya ya da kulağımı çekmeye görevliyim diye, yanına işaret parmağını da çağırarak görevliliğini kendisi beyan ederse, vakti gelmeden öten horozun derlerdi eskiden. İyi, ama siz herhalde Müslüman toplumun bir parçası olarak, Müslümanların kardeşi olarak, onların vücutlarının bir organı, bir azası olarak, onlardan gelen bir ihtiyaca mebni, onlar adına yapacağın bir göreve görevlendirildiğini düşün. Değilse sen kendi kendine, ben şöyle bir görevi almam gerekiyor. Yani dizin görevini baş alacak, ayağın görevini saç alacak, omuzun görevini yamızın alacak, sonra da sen, eğer Allah'ın istediği, yardımına mazhar olacağın, Müslümanların istediği bir görevdeysen, elbette Allah yardım eder, sen Allah'ın yardımını yanında bulursun, ama sen kendin istersen, o zaman kendi başına bırakılırsın, ve hiçbir imkanın kalmaz, başarı derdin ol, ve hiçbir başarı imkanın kalmaz. Tekrar okuyorum. La tes'elil imarate fe inneke in utiteha min gayri mes'eletin u'inte aleyha ve in utiteha an mes'eletin vukilte ileyha. İdarecilik talebinde bulunma. Şayet sen istemeksizin sana bir görev verilirse Allah'ın yardımını yanında bulursun. Yok, o görev senin isteğin sonucu verilirse o zaman da kendi başına bırakılırsın. İmam Kudai 595, 96, 97 ve 98. sıraya yerleştirilen hadislerde La Tesubbu ile başlayan hadisleri seçmiş. Onları birlikte düşünmek için beraber okuyorum. La Tesubbul Envate fe innehum kat eftau ila ma kaddemu. Ölülere sövmeyiniz, zira onlar yaptıklarının karşılıklarını bulmuşlardır. La tesubbul envate fetu'zul ahya'e. Ölülere sövmeyiniz, dirileri rahatsız edersiniz. La tesubbud dehra fe innallâhe huve'd-dehru. Dehre, yani zamana sövmeyiniz, zira Allah dehrin kendisidir. Zamanı yaratan odur, zamana o hakimdir, o yön verir. La tesubbus sultane fe innehu fey'ullâhi fi ardih. Sultana, Allah adına yetkili olana sövmeyin, onu kötü görmeyin, zira o Allah'ın yeryüzündeki yetkilisidir. Ölülere sövmek. Sanki şu günlük kullandığımız dilde hadisin tercümesini şöyle yapsak. Be kardeşim, ölmüş gitmiş adam, neden sövüyorsun? Zaten işi bitmiş, yaptığıyla baş başa şimdi, sana ne? Hatta biraz daha cesursanız, git ağzını yıka gel. Biraz daha imkanınız varsa, hadi bir abdest al da konu değişsin, seni ne ilgilendirir? Adam ölmüş, gitmiş, bitmiş. Ama eğer ölmüş, bitmiş, gitmiş pozisyonunu değil de siz onun hayata örnek olduğunu söylemeye çalışan birisine söveni görmüşseniz, o zaman adam adama sövmüyor, İslam'ın yasakladığını beyan ediyor ki bu ayrı bir konu olsa gerek. Yani ölen adamın bizzat kendisini ilgilendiren kötülüğünden dolayı sövmenizin bir anlamı yoktur. Ama geriye bıraktığı etkilerinden dolayı eğer Müslümanlara yanlış bir çığır açıyor veya Müslümanların vahye uygun hayat programına ölümüyle de olsa engel olmaya çalışan birisi ise artık onu gündemden kaldırma çabası sizin de göreviniz olsun. Yine ölülere sövmek konusunda ikinci bir hadis. Çünkü diyordu aleyhissalatü vesselam, bu dirileri rahatsız eder. Yani adamın babası ölmüş, sen sövüyorsun. Bırak sövme. Eğer o adamın babasının kötülüğünden dolayı buna ihtiyaç hissetmişsen, sen babasındaki kötülüğün kötü olma sözlülüğünü yap. Hani ne diyordu aleyhissalatü vesselam, bir kötüden haberdar mısın? Onu mümkünse elinle değiştirecektin, el atacaksın. Yani o kötüyü eline alacaksın, onun kötülüğüne el atacak, o senin işin olacak ve değiştirecek, yok edeceksin. Gücün yetmedi mi? Ki adam zaten ölmüş, nereden gücün yetsin? O zaman diline alacak, o zaman dil uzatacak, o zaman dilinle bunun kötülüğünü anlatacaksın. Adamın değil, kötülüğün sözcülüğünü yapacak, onun kötü olduğunu anlatacaksın. Ona da gücün yetmeyebilir bazen. Öyleyse ölülere sövmeyin, dirileri rahatsız edersiniz. Bir de dehre sövmek, zamana sövmek konusunda bir yasak öğreniyoruz. Çünkü zamanı yaratan Allah, zamana söven insanların, felek diyenlerin, zaman diyenlerin ya da buna benzer tabirlerle sövmeyi kendilerine iş edinenlerin aslında plan ve programlarının merkezinde onu var edene sövgü yok mu dersiniz? Yani zamana niye sövüyor adam? Zamanın öyle olmasını murad edene değil mi? Yani adam zamanın birden geçtiğine mi sövüyor? Ne hakkı var? Güneşin deveranına, dünyanın dönüşüne, kendisinin varlığına, bu dönemde yaratıldığına, böyle bir imtihana tabi tutulduğuna mı sövüyor adam? Yani bunları var edene sövmüyor mu? Zamanı yaratan Allah, zamana hakim olan Allah, ona yön veren Allah'tır. Niye sövüyor ki zamana? Zamanın ne suçu var ki? Adamın biri bu minval sanki ben bu hadisle birlik düşününce bu hadisin şerhi gibi anladım. Diyordu ki, Nu'aybu zamanina fel'aybu fina ve leyse li zamanina aybun sivana. Biz zamanımızı ayıplıyoruz. Bütün ayıpların zamanımızda olduğunu, zamanın ayıplı olduğunu iddia ediyoruz. Oysa ayıbın tamamı bizde. Hatta daha iyi düşünürsek, bizim zamanımız için bizden başka ayıp yoktur. Biz ayıbın ta kendisiyiz diyordu. Öyle olunca zamana sövmeyelim. Bu konudaki dördüncü hadiste de, aleyhissalatü vesselam, Allah adına yetkili olana sövmeyin, onu kötü görmeyin, zira o Allah'ın yeryüzündeki yetkilisidir diyor. Böyle tercüme edildiği için hemen tercümeye sığınmış ve tekrar etmiş olduğumu anladınız. Çünkü hadiste, metinde sultan kelimesi ve feyullah kelimesi kullanılır. Kimilerinin tüyleri diken diken olmuştur, haklılar. Allah haşa, cisim mi ki onun gölgesi olsun demeye başlamışlar. Öyle ya, Allah'ın gölgesindedir, Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Nasıl olur da Allah'ın gölgesi olur? Abi canım kardeşim. Allah hangi konuda nasıldır da bu konuda neden öyle pat diye senin kafandaki o yanlış anlayışı temel kabul ettin? Ama olur mu öyle şey? Bak bu hadisin ümmeti Muhammed tarafından anlaşılmasını isteyen bir Müslüman böyle tercüme etmiş. Allah adına yetkili olan yani sultan mı? Efendim mor denizden mavi denize, beyaz denizden kara denize, yeryüzünün kuzeyinden güneyine evrensel planda bir hakimiyetin sultanı durumunda olan benim sultanıma sen sövme sakın. Çünkü o Allah'ın gölgesi olarak orada duruyor. Öyle değil. Ya evde bir sulta sahibi vardır. Babanız mı? Yola gidiyorsunuz, iki kişisiniz hatta, biriniz sulta ve otorite sahibi mi, arkadaşınız mı? Bir grup kurdunuz ama siz o bölgede temizlik adına hadesten, temizlik adına necasetten tahareti iş edindiniz, onu siz kendi göreviniz bildiniz, içinizde birine de böyle bir sulta otorite tanıdınız. İşte bu da sultan mı, sulta sahibi mi? Elbette, yani Allah da peygamberlerini bir sultan ile gönderiyordu. Yani sultan olarak göndermiyor. Bir sultan-ı mübin ile gönderiyordu, hatırlayın. Öyleyse bu kelimeyi daha sonra anlaşılan anlamıyla sultandır demeye ben gönlüm razı değil. Öyle demedim ondan dolayı. Ama peygamber döneminin sulta ve otorite anlamına gelen kelimesi sonradan yaygın ve yorulmayacağımız bir karşılık diye sultan olarak telaffuz edilmişse bu da onların eksiğidir diyelim. Ama ben bu hadisi İmam Kudai hadistir dediği için size naklediyorum. Değilse ben peygamberimden duymadım tabi ama ben hadis rivayetinde imam durumunda olanların hain olmadığına dair ümmetin icmanı var biliyorum. Onun için bu sözün böylece anlaşılacağına inanıyorum. Allah adına yetkili olana sövmeyin. Çünkü o adam, onu kötü görmemize engel olan bir özelliği vardır. Ne o? O Allah'ın yeryüzündeki yetkilisi, Allah adına yetkisini kullanan bizim daha iyi Müslüman olmamız, yeryüzü insanlığının Müslüman olması için, İslam'ın hayata hakim olması için kendisini böylece görevlendirilen bir konumdadır. Biz de ona sövmemiz gerekmeyecektir. Bu son dört hadisi tekrar okuyorum. La tesubbul envate fe innehum kad eftau ila ma kaddemu. Ölülere sövmeyiniz. Zira onlar yaptıklarının karşılıklarını bulmuşlardır. La tesubbul envate fe tu'zul ahya. Ölülere sövmeyiniz. Dirileri rahatsız edersiniz. La tesubbul dehre fe innallâhe huveddehr. Dehre, yani zamana sövmeyiniz. Zira Allah dehrin kendisidir. Zamanı yaratan odur. Zamana o hakimdir. O yön verir. La tesubbu sultane fe innehu feyullahi fi ardı. Allah adına yetkili olana sövmeyin, onu kötü görmeyin, zira o Allah'ın yeryüzündeki yetkilisidir. Velhamdülillahi rabbil alemin.